Ayrım 5.
Sayfa 62. Apollon. Müziğin, sanatların ve şiirin tanrıçası olan Apollon, Artemis'in ikiz kardeşidir. Anneleri Titan çifti Koyos ve Foibe'nin kızı Leto'dur. Hesiodos'un bildirdiğine göre Leto, Zeus'un Hera'dan önceki eşidir. Yani Zeus'un karısı olarak Hera'dan kıdemlidir. Ama o Hera'yı kıskanacağı yerde Hera onu kıskanır öldüresiye. Durmadan kovalar Leto'yu doğuracak bir yer bulmasın diye. Bir de ardına korkunç Piton ejderhasını salar ki durdurak vermeden kovalasın tanrıçayı diye. Artık doğum sancılarıyla kıvranmaktayken, Poseidon acır bahtsız tanrıça kadına da üç dişli çatalıyla denize bir vurduğu gibi bir ada çıkarır oradan. Delos adasıdır bu. Leto Zeus tarafından geçici olarak bir bıldırcına, Ortix dönüştürülerek adaya uçar ve orada bir zeytin ağacının gölgesinde tanrısal ikizleri dünyaya getirir. Ortigia da denirmiş Delos'a, bıldırcın adası anlamında. Önceleri bu ada denizin üzerinde durmadan yüzermiş. Apollon daha sonra adayı sağlam zincirlerle denizin dibine bağlamış da ada bir daha kımıldamaz olmuş bulunduğu yerden. Apollon'un doğduktan sonra ilk işi annesinin ardını bırakmayan Piton ejderhasını oklarıyla vurarak öldürmek olmuş. Apollon'a bağlanan birçok sıfat vardır. En başta Phoibos, parlak denir ona. Lykeios da denir, ışıklı anlamına. Xanthos yani sarışın tanrıdır o. Chrysokome, altın saçlı tanrı diye de bilinir. Toxophoros, ok taşıyan. Argyrotoxos yani gümüş aylı tanrıdır. Yunan tanrılarının en Yunanlısı deniyor Apollon için ama nereden ve de nasıl varılmış bu yargıya belli değil. Birincisi, bütün kanıtlar Apollon'un Anadolu kökenini bağıra bağıra söylüyor adeta. İkincisi ise Apollon Troya savaşları sırasında Yunanların değil, yurttaşları Troyalıların yanında savaşıyor. Homeros onu hep Apollon Lykegenes, Likya soylu Apollon diye anıyor İlyada destanında. Lykegenes sözcüğündeki Lyk kökü ışık sözcüğünü de içeriyor anlam olarak. Likya da ışık ülkesi demek. Apollon güneşi de temsil ettiğine göre iki defa hak kazanıyor Lykegenes sıfatına. Hem Likya soylu hem de ışık soylu olarak. Tanrıların en yakışıklısıdır Apollon. Babası Zeus gibi de çapkın bir tanrıdır. Birçok ölümlü ve ölümsüz de gönül macerası olmuştu Apollon'un. Onun Daphne adındaki peri kızıyla öyküsü ilginçtir. Tessalia'daki Penesus ırmağının kızıymış Daphne. Babası ondan torunlar istedikçe o da yalvarırmış babasına. Zeus baba, nasıl ki Artemis'e sonsuz bakirelik bağışladıysa sen de benden bu lütfu esirgeme babacığım diyerek. Ondan sonra da ibadete verirmiş kendisini. Ama kızın güzelliği çatışıyormuş onun kızı olan kız kalma dileğiyle. Apollon tanrı bir görüşte vurulmuş nitekim kızın yıldızlar gibi parlayan ışıl ışıl gözlerine, dolgun dudaklarına, narin el ve bileklerine. İçi kıza sahip olma isteğiyle yanıp tutuşmuş. Ama Daphne fark edince Apollon'un arzulu bakışlarını, kaçıp gitmek istemiş oradan bir soluktan daha hafif biçimde. Apollon bunu görünce düşmüş kızın arkasına bir yandan da yalvararak, ''Dur kaçma lütfen güzel peri'' demiş. ''Aşkın beni düşürdü senin ardına. Koşma da düşüp berelenmesin nazik bedenin. Senin acına dayanamam sonra. Bir dağlı, bir öküz ya da koyun çobanı değil seni kovalayan kişi. Delfoy toprağının, Klaros'un, Tenedos'un, Patara'daki kral sarayın efendisi olarak bilinirim ben. Zeus babamdır benim. Geçmiş hali hazır, gelecek biliniyorsa hep benim sayemdedir bu.'' Apollon hem böyle yalvarır hem de koşarmış Daphne'nin ardından. Kız ise kaça kaça tüm gücünü tüketmek üzereymiş artık neredeyse. Güçlü tanrının soluğunu da ensesinde hissediyormuş. O zaman yalvarmış babası ırmak tanrı Peneus'a. Eğer sen bir tanrıysan ve de tanrısal gücün varsa gel benim yardımıma babacığım. Değiştir benim biçimimi, bana acı veren bu güzelliğimi alarak benden. Daha böyle demesiyle bir uyuşukluk kaplamaya başlamış kol ve bacaklarını. Yumuşacık göğsü ince bir kabukla örtülmüş, uzun saçları yapraklarla kaplanmış, kolları dallar gibi uzamış, bacakları kök salmış toprağın içinde. Yüzü görünmez olmuş bu dal ve yaprak yığınları arasında. Ama o güzelliğinin parıltısı hiç kaybolmamış. Apollon böyle de sevmiş güzel peri kızını. Dallarını okşamış, yapraklarını tutmuş parmakları arasında incitmekten korkar gibi. Bu taze kabukların ardında yüreğinin attığını duymaktaymış hala. Ağacı öpücüklere boğmak istemiş ama dallar kaçmaya çalışıyormuş kendilerince onun dudaklarının dokunuşundan. Karım olamadın ama ağacım olacaksın hiç değilse demiş Apollon. Taç gibi taşıyacağım seni başımda. Lirimi sen süsleyeceksin, ok kılıfımı yine sen. Zafer kazanmışların sen olacaksın tacı. Nasıl ki genç kızlık saçlarına makas zarar vermemişse, yemyeşil yapraklarında zalim kış dökemeyecektir yere. Her mevsimde güzelliğinin süsü olacaktır yaprakların. Senin adın Defne'dir bundan böyle. Defne ağacının öyküsü böyleymiş işte. Onun bir de Hyakintos ile bir öyküsü vardır. Çok güzel bir delikanlıymış bu Hyakintos. Apollon çok severmiş onu. Bütün vakitlerini birlikte geçirirlermiş. Zaman zaman da arkadaşça yarışırlarmış birbirleriyle. Bir gün disk atıp eğleniyorlarmış. Apollon diskini eline almış, dengelemiş onu, dönüşünü ayarlamış, fırlatıp atmış sonra da. Disk döne döne yol almaya başlamış Hyakintos'un hayranlık dolu bakışları önünde. Ama yalnızca Apollon değilmiş Hyakintos'un güzelliğine vurgun olan. Batı rüzgarı Zephyros da tutkunuymuş delikanlının. Ama Hyakintos kendisi gibi güzel bir genç olan Tanrı Apollon'un dostluğunu Zephyros'unkine yey tuttuğu için fena halde kıskançlık duymaktaymış Batı rüzgarı. Öyle ki bu kıskançlık öç duyguları besleyecek denli yüreğini karartmış Zephyros'un. Ama güçlü Tanrı'ya karşı elinden hiçbir şey gelmeyeceğini de biliyormuş. Bu yüzden Hyakintos'a yöneltmiş uğursuz öfkesini. Nicedir bir fırsat kolluyormuş güzel delikanlının başına bir iş açmak için. Ve de bu fırsat eline geçmiş işte Apollon'un boşluğa fırlattığı diskle birlikte. Apollon ve Hyakintos diskin döne döne uçuşu sonunda toprağa düşmesini bekliyorlarmış. Ama ikisinin de akıllarının ucundan bile geçmeyen bir şey olmuş. Yere düştü düşecek diye beklerlerken disk yine döne döne geri gelip dehşet içinde bakan Apollon'un gözleri önünde Hyakintos'un alnının orta yerine çarpmış bütün hızıyla. Delikanlının güzel yüzü kan içinde kalmış bir anda. Altın sarısı ipeksi saçları tutam tutam yapışmış şakaklarına. Yere yıkılmış Hyakintos ne olduğunu anlamadan. Alnından akan kanlar toprağa karışıyormuş usul usul. Zephyros'muş, disk tam yere düşecekken rüzgarın yönünü değiştirerek onu gerisin geri gönderen. Batı rüzgarına hükmeden tanrı olduğu için işten sayılmazmış bunu yapmak ona göre. Öcünü iki kat almış böylece. Hyakintos'un yaşamına hem de onun en yakın dostunun elinden çıkan diskle son verdirerek. Apollon dövünmüş kederinden ama sonra biraz toparlayarak kendisini şöyle demiş. Keşke tanrı olarak doğmasaydım. Senin bu toprağa süzülüp duran kanlarının, gittikçe duyulmaz olan soluk alıp vermen karşısında bir şey yapamadıktan sonra ne değeri var benim tanrılığımın? Ama yine de yapacağım bir şeyler var. Ruhum bedenin terk ediyor güzel çocuk, görüyorum bunu. Ama alnından usul usul yerin içine sızan kanın bir başka türlü yaşam verecek sana yeniden. O akan kanlar her yıl sümbül çiçeği adıyla yeniden kan verecek sana. Hepimizin anası toprağın bağrında, sen yine benimle olacaksın her zaman. Lirimin ezgilerine eşlik eden şarkılarımla yücelteceğim senin anını hep. Sümbül'ün öyküsü de böyleymiş işte. Hyakintos, Lakonya'daki Amiklai şehrinin kralı Amiklos'un oğluymuş. Apollon'un her yıl Mayıs ayında Amiklaion diye bir tapınağı vardı bu şehirde. Orada her yıl Mayıs ayında Amiklialı Apollon ve Hyakintos adına şenlikler düzenlenirdi. Oradaki Apollon heykelin hemen yanı başında da Hyakintos'un mezarı varmış. Bu öyküden anladığımız gibi Apollon ölümlülerle de dostluk kuruyor. Üstelik çok da vefalıdır dostluklarında. Onun bir başka ölümlü arkadaşı da Ferai kralı Admetos'tu. Apollon oğlu Asklepios'un ücünü almak için Kiklopları öldürünce Admetos'un yanında bir yıl boyunca çobanlık yapmak üzere cezalandırılmıştı Zeus tarafından. Ama ölümlü beyle tanrısal hizmetçi çok çok iyi anlaşmışlar ve yakın dost olmuşlardı. O sıralar henüz bekar olan Admetos, Pelias'ın güzel kızı Alkestis'e gönül vermişti. Ama kızı almak hiç de kolay değildi. Çünkü Pelias bir koşul ileri sürüyordu kızını isteyenlere. Bir yaban domuzuyla bir aslanın çektiği arabayı kim sürebilirse o alabilecekti ancak Alkestis'i eş olarak. Admetos'un aşktan yanıp tutuştuğunu gören Apollon efendisinin yardımına koştu. Bir güzel eğitip yumuşattı bu vahşi hayvanları ve de onları boyunduruğu takılacak duruma getirerek Admetos'a verdi. Admetos boyunduruğa girmemiş, eğitilmemiş anlamlarına gelir. Admetos tanrısal hizmetçisinin yardımıyla Alkestis'i almıştı ama sevincinden olacak Artemis'e sunması gereken kurbanı kesmeyi unutmuştu. Bu nedenle yeni evliler gerdek odasına girdiklerinde orasının baştan aşağı yılanlarla dolu olduğunu gördüler. Apollon bu dertten de kurtardı efendisini. Bu belayı Admetos'un başına saran Artemis, sevgili ikizi Apollon'u üzecek değildi ya. Bununla da yetinmedi Apollon. Bir de düğüne çağrılı yazgı tanrıçaları Moiraları bir güzel sarhoş etti. Sonra da bir söz aldı ağızlarından. Eğer Admetos ölüm vakti geldiğinde kendi yerine bir can bulabilirse ölmeyecekti. Öykü bizim Dede Korkut masallarındaki Deli Dumrul öyküsünün aynısı. Admetos ölüm günü geldiğinde babasına gider kendi yerine canını versin diye. Ama razı olmaz babası. Anasına gider, onun yanıtı da olmazdır. Alkestis ise razı olur canını kocası için vermeye. Mitolojinin bu ünlü öyküsünü Euripides ölümsüzleştirmiştir Alkestis adlı yapıtında. Apollon'un çok sevdiği ölümlülerden birisi de Kiparisos'muş. Telefos'un oğlu olan bu delikanlı da Hyakintos gibi güzelmiş. Çok sevdiği bir geyiği varmış Kiparisos'un. Bir gün av sırasında dalgınlıkla geyiğini öldürmüş. Öylesine üzülmüş ki tanrılardan kendisinin de canını almalarını ve sonsuza değin ona ağlayabilme olanağını vermelerini dilemiş. Tanrılar dileğini yerine getirmişler Kiparisos'un. Genç adamın canını alarak onu bir selviye dönüştürmüşler. Kiparisos selvi anlamına geliyor Yunanca'da. Mezarlıkları simgeleyen bu ağaç hüznü temsil ediyor. Apollon ölümlülerden Laomedon'a da hizmet etmişti Poseidon'la bir olup. Ne var ki Laomedon değer bilir çıkmamıştı Admetos gibi. İki tanrı işçi gibi çalışmışlardı Laomedon'un yanında. Poseidon şehrin çevresine duvarlar örmüş, Apollon da Admetos'un yanında yaptığı gibi sürülerini gütmüştü kralın İda dağındaki ormanlarda. Ama tanrılar işlerini bitirip de sıra ücretlerini istemeye gelince ağır hakaretlerle kovmuştu onları Laomedon. İşte bu olaydan sonradır ki Poseidon düşman kesilmişti tüm Troyalılara. Apollon sanat perileri olan Musaların da başıdır. Musalar tanrılar başbuğ Zeus ile Mne Messine hafızanın 9 kızıdır. Bunlar tarih perisi Clio, müzik perisi Euterpe, komedya perisi Talia, tragedya perisi Melpomene, oyun ve dans perisi Terpsichore, sevgi şiirlerinin ve coşkunun perisi Erato, güzel konuşmanın ve tanrısal şarkıların perisi Polymnia, yıldızlardan haber veren peri Urania, kahramanlık şiirleri perisi Kalliope'dir. Pek çok efsaneye adı karışmıştır Apollon'un. Bunların en bilinenlerinden biri de keçi ayaklı tanrı Pan'la girdiği bir müzik yarışması ile ilgili olanıdır. Pan flütüyle Apollon'a meydan okumuştu. İki tanrı Frigya kralı Midas'ın hakemliğinde karşılaştılar. Midas oyunu Pan'ın lehine kullandı. Apollon da müzikten bu denli anlamaz bir kulağın ancak eşekte bulunabileceğini söyleyerek Midas'ın kulaklarını bir çift eşek kulağına çevirdi. Satir Marsyas da meydan okuma cüretinde bulunmuştu Apollon'a ama o bu haddini bilmezliğinin cezasını çok ağır ödedi. Yarışmanın kuralına göre yenen yenilene istediğini yapacaktı. Bu yarışmanın hakemi bir anlatıma göre Tmolos, Bozda, bir başka anlatıma göre Midas'tı. Birinci yarışma berabere bitmiş, ikinci yarışmada ise Apollon bir kurnazlıkta bulunarak çalgıları tersinden çalmayı önermiş. Saf Marsyas da kabul etmiş bu öneriyi ama kaybeden de o olmuş. Çünkü lir ters çevrilince de ses çıkardığı halde flütten tek bir ses çıkmamış. Apollon yarışmayı kazandığı için çok acımasızca cezalandırmış Marsyas'ı. Onu bir ağaca bağlayarak derisini yüzmüş ama bir söylentiye göre de sonradan pişman olarak yere atıp kırmış lirini. Talihsiz Marsyas'ı da bir akarsuya dönüştürmüş. Ege bölgemizdeki büyük Menderes ırmağına kavuşan Çine çayı bu Marsyas'mış işte. Kimi anlatımlardaysa bu çayın Marsyas'ın ölümünden dolayı çok üzülen su perilerinin gözyaşlarından oluştuğu söylenir. Apollon'un en ünlü bilicilik merkezi ve tapınağı Yunanistan'daki Delfoi'deydi. Ama Anadolu'da da vardı önemli merkezleri ve Apollon şöyle tanıtıyordu kendisini. Delfoi toprağının ve Klaros'un ve Tenedos'un ve Patara'daki kral sarayının efendi olarak tanıdıkları kişi benim. Ovidius, Metamorphoses, 1/510-517. Klaros İzmir ilimizde, Tenedos bugünkü Bozcaada, Patara ise Antalya'da. Apollon'a Anadolu'da en büyük saygı kendi ülkesi olan Likya'da da gösteriliyordu. Patara da Likya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Patara'nın çok yakınında ikizlerin annesi Leto'nun tapın merkezi Leto'un bulunuyordu. Burada hem ana tanrıça Leto'nun hem de çocukları Apollon ve Artemis'in tapınakları vardı. En Yunanlı diye bilinen Apollon'a Yunanistan'dan çok önce Anadolu'da tapınılıyordu. Apollon'un Klaros'taki bilicilik merkezi ise önem bakımından Delfoi ile yarışmaktaydı. Apollon'un bir başka tapın ve bilicilik merkezi yine Anadolu'da Didime'deydi. Bu tapınağın görkemli kalıntıları Aydın ilimizdeki Milet Örenleri'nin 20 kilometre uzağında bulunmaktadır. Apollon oğlu Asklepios gibi hekimliğin de tanrısıydı. Her zaman genç ve sakalsız olarak temsil edilirdi yontularda. Çünkü güneşi de simgelerdi o. Güneş ise hiçbir zaman yaşlanmaz, okları ise güneş ışınlarının simgesiydi. Apollon'un en ünlü heykeli Belveder Apollon'u adıyla bilinendir. Tanrı Piton yılanını öldürmüş olarak gösterilir bu yontuda. Apollon yalnızca puta taparlık döneminde değil, sonraki yüzyılların Hristiyanlık dünyasında da kişiliği ve efsaneleriyle sanatçılara en fazla esin kaynağı olan ilk çağ tanrılarından biridir. Artemis, Latince Diana. Apollon'un ikiz kardeşidir Artemis. Anlatıldığına göre Apollon'dan biraz daha önce doğmuş, doğar doğmaz da annesine kardeşinin doğumu için yardım etmiş. Artemis doğumun da tanrıçası sayılıyor bu nedenle. Ama annesinin doğum sancılarıyla kıvrandığını görünce böyle bir şeyin kendi başına da geleceğini düşünerek korkmuş. O da kardeşi Athena gibi Zeus'tan sonsuz bakirelik dileğinde bulunmuş. Dileği kabul edilince hep bakire olarak kalmış halası Demeter ve kız kardeşi Athena gibi. Birçok sıfatı vardır Artemis'in de. O da ışıldayan yani Foibe'dir, kardeşi Apollon gibi. Apollon nasıl ki güneşi temsil ediyorsa o da ayın temsilcisidir. Homeros ok atan Iokeira diyor Artemis için. Okları amansızdır çünkü ama bu oklar ay ışığının da simgeleridir. Avcı Artemis'tir o, Agrotera, vahşi hayvanların ecesidir, Potnia Teron. Güzeldir güzel olmasına ama vahşi bir tanrıçadır da. Bağışlamasızdır, kendisine karşı yapılan saygısızlığı da ihmali de hiçbir zaman bağışlamaz. Daha önce gördüğümüz gibi kendisine kurban sunmayı unuttuğu için Admetos'un gerdek odasını yılanlarla doldurmuştu. Tanrıça bir yaban domuzu gönderdi Kalidon ülkesine. Bu hayvan da tek bir tarla bırakmadı alt üst edilmedik. Yunan orduları Troya üzerine yürümek için gemilerine binip yelken açmışlardı. Donanma Aulis'te toplanmıştı ama birden rüzgar esmez oldu, gemiler kala kaldılar oldukları yerde. Tanrıça Artemis'ti rüzgarı kesen. Bunu da Yunanlıların başbuğu ve Miken kralı Agamemnon'a kızgınlığından yapmıştı. Agamemnon tanrıçanın kutsal geyiklerinden birini avlamıştı çünkü. O geyiğin yerine Agamemnon'un kendi kızı İfigenia kurban edilmedikçe Artemis'in öfkesi yatışmayacaktı. Neyse ki Agamemnon buna razı oldu baskılar üzerine de tanrıça da kızın yerine bir geyik gönderdi, rüzgarı da salıverdi. Hiçbir ölümlü erkek el süremez tanrıçaya, çıplak da göremez onu. Bir şanssızlık sonucu görecek olursa Aktaion gibi korkunç bir cezaya çarptırılır. Aktaion da bir avcıydı Artemis gibi, köpekleriyle dağ bayır dolaşır av peşinde koşardı. Bir gün yolu bir ormana düştü. Artemis'e adanan kutsal ormanlardan biriydi burası. Aktaion bilmeden gelmişti buraya. Saatlerdir yürümekten yorulan bacaklarını dinlendirmek için bir ağacın gölgesine uzandı. O sırada Artemis de gelmişti oraya, yanında perileriyle birlikte. Avlana avlana o da yorulmuştu Aktaion gibi. Ormanın kuytu bir yerinde küçük bir gölcük vardı. Tanrıça o gölcüğe girip serinlemek istedi biraz. Önce ok ve yayını, ardından dizlerine kadar inen bol kıvrımlı giysisini çıkardı. O güne değin kendisi gibi kız olan kız perileri dışında hiçbir ölümlü ya da ölümsüzün görmediği, Afrodit'i kıskandıracak denli güzel vücudu çırılçıplak kalmıştı. Perileri de soyundular onun gibi, el ele tutuşarak bir çember oluşturdular. Tanrıçayı ortalarına alarak hep birlikte girdiler gölcüye cıvıldaşarak. Bütün gözlerden uzak olduklarına öylesine emindiler ki. Ama birden bağırışmaya başladılar çok geçmeden. Gölcüğün hemen kıyıcığında elinde oku ve yayı, yanında köpekleriyle bir adam belirmişti. Aktaion'du bu. Peri kızlarının cıvıltılarını işitince ne oluyor diye meraklanmış seslerin duyulduğu yere gelmişti. Peri kızları çığlık atarak saflarını sıklaştırdılar, tanrıçanın çıplak bedenini bu saygısız bakışlardan korumak için. Ama boyca hepsinden uzun olan tanrıça sıyrılarak aralarından çıktı kıyıya ve dikildi genç adamın karşısına olanca çıplaklığıyla. ''Beni ve perilerimi çıplak gördüğünü kurumlana kurumlana anlatacaksın her gittiğin yerde değil mi? Haydi anlat bakalım eğer anlatabilirsen.'' Böyle diyerek gölcükten bir avuç su aldı tanrıça, Aktaion'un yüzüne serpti. Akıl almaz bir şey oldu o zaman. Genç adamın o güzel dalgalı saçlarının arasından ağaç dalı gibi boynuzlar çıkmaya başladı. Kolları bacakları inceldi ve bir geyiğe dönüştü Aktaion. Çevresinde dolaşıp duran köpekleri bu yeni şekliyle tanımamışlardı sahiplerini. Koşmadan yorulmadan yanı başlarında hazır bir av bulmanın sevinciyle üzerine atılıp parça parça ettiler Aktaion'u. Tanrıçaya bilmeden ettiği saygısızlığın cezasını böylesine ağır bir biçimde ödemişti avcı Aktaion. Bir de Orion ile değişik biçimde anlatılan serüveni vardır. Poseidon'un oğluymuş Orion. Denizler tanrısının bütün çocukları gibi o da bir devmiş. Babası gibi denizin üstünde yürüdüğü zaman başı tüm dalgaların üzerinde görünürmüş. Bir gün Artemis kendisi gibi okçu Apollon'a atıcılıktaki hünerini göstermek istemiş. Apollon da ona o sırada denizin üzerinde yürümekte olan Orion'u göstererek onu vuramayacağına bahse girmiş. Orion öylesine uzaktaymış ki Artemis onun ne olduğunu bilememiş. Belirsiz bir hedefe ok atacağını sanarak gelmiş yayını ve tam başından vurmuş Orion'u. Artemis bilmeden işlediği bu cinayetten dolayı çok üzülmüş ve babasına onu bir yıldız yapması için yalvarmış. Zeus da kızının bu dileğini yerine getirmiş. Bir başka anlatıma göre şafak tanrıca Eos gönül vermişmiş bu yakışıklı delikanlıya ve alıp sarayına götürmüş. Orion orada Artemis tarafından öldürülmüş çünkü kirli elleriyle dokunma saygısızlığında bulunmuş Artemis'e. Tanrıça Orion'un üzerinde dev bir akrep göndererek sokturmuş onu. Sonra da yaptığına pişman olarak bir yıldıza dönüştürmüş. Akrebi de bir burç yapmış. Orion yıldızı bu yüzden hep uzaklaşmak istermiş akrep burcundan. Artemis yanındaki perilerin de kendisi gibi bakire kalmalarını ister hep. Hangi nedenle olursa olsun bu yeminlerini bozanlar acımasızca cezalandırılırlar. Arkadya kralı Likao'nun kızı Kallisto Artemis'in perilerindendi. Günün birinde Zeus bu kızı görmüş ve çok beğenmişti. Artemis'in biçimine girerek Kallisto'ya sahip oldu ve kızı Arkadya'ya adını verecek olan Arkas'a gebek bıraktı. Ama Artemis hep birlikte çıplak olarak göle girdikleri bir gün Kallisto'nun şişkin karnını gördü. Onu ağır sözlerle yanından kovdu ve sonra da bir ayıya dönüştürdü. Kallisto'yu ayıya dönüştürenin Hera olduğu da söylenir. Artemis, Girit'te Britomartis ya da Dictina adıyla büyük saygı görmekteydi. Tatlı bakire demekmiş Britomartis. O da erkeklerden kaçarmış Artemis gibi. Girit kralı Minos kızı görüp aşık olmuş ve tam 9 ay kovalamış onu. Sonunda kurtuluşu denize atlamakta bulmuş kız ve balıkçılar tarafından kurtarılmış. Bu nedenle de ağdan çıkma anlamında Dictina adı verilmiş ona. Başlangıçta Girit'in yerel tanrıçalarından biri olan Britomartis ya da Dictina, Artemis'le birleştirilmişti daha sonraki dönemlerde.